Ayrım 6.
Benim silahım uzun sarı saçlarım, seninki yaşından önce olgunlaşmış iri memelerindi. Aramızdaki dilsiz, sessiz, itiraf edilmemiş gizli rekabet, delikanlıyı genç ve güzel bir kadınla sarmaş dolaş gördüğümüz gün, birbirimize sarılıp ağlayarak sona ermişti. Gençlik aşklarımız, kara sevdalarımız bir bir yok oluyor. Yemyeşil sokakların akasyaları, ıhlamurları arkasına gizlenerek izlediğimiz, evlerinin pencerelerinden sızan ışıkları gözlediğimiz, bıyıkları yeni terleyen, kısa pantolonlarını yeni atmış oğlanlar, afili yakışıklı delikanlılar. Bir yerlere gidip eğlenmek, dolu dolu yaşamak istediğimiz, ama ne gidilecek yerimiz, ne gerçek sevgilimiz, ne de iznimiz olduğu için sıkıntıdan patladığımız, evlerde toplanıp birbirimize olmayan aşkların, hayali maceraların hikayelerini anlattığımız ya da odalarımıza çekilip kapılarımızı sımsıkı kapayıp hayali sevgililere aşk mektupları yazdığımız, birbirine sarılmış güzel kadın ve erkek resimleri çizdiğimiz cumartesi öğleden sonraları. Sonraki yıllarda yaşadığımız etten kemikten aşkların, gerçek maceraların, acıların, sevinçlerin tümüne bedel o hayal alemi. Orta yaşı da yavaş yavaş geride bırakıyoruz, yaşlanıyoruz. Küçücük kızlardık, hayallerimiz, özlemlerimiz vardı. Ruh çağırıp geleceğimizi öğrenmeye çalıştığımız sıralarda sorduğumuz bütün soruların cevabını aldık. Belki bir tek ne zaman öleceğim sorusu hariç. Hatta yavaş yavaş bu sorunun cevabını da öğrenmeye başladık. Mesela bugün onu gömerken, 30 yıl önceki gelecek artık geçmiş oldu. Bu geçmişten hoşnut musunuz? Soruyu soran, yorgun yüzlü kadının çocukluktaki en yakın arkadaşı. Eskiden de en çok ona yakın hissederdi kendini. Geceleri gizli gizli, sabahlanarak okunan romanları ve çocukluğun kıskançlıkla saklanan küçük sırlarını onunla paylaşırdı. Güllerin, çeşit çeşit çiçeklerin özenle yetiştirildiği küçük bahçelerin bir köşesine çekilir, birbirlerine şiirler okurlardı. Bahçelerde beyaz zambaklar, iri beyaz papatyalar, hercai menekşeleri, kasım patları, renk renk güller vardı. Küçük sırlar paylaşılır, yavru sokak kedileri kömürlüklerde gizlice bakılır, bir yerlerden bulunup annelerden bucak bucak saklanan bir kitaptan, seksoloji ansiklopedisinden yürek çarpıntıları ve gizli hazlarla cinselliğin sırlarına varılmaya çalışılırdı. Geçmişimin özeti benim için hayal kırıklığı dedi biri. Okulu bıraktığıma, üniversiteye falan gidip bir meslek sahibi olmadığıma hayıflandım hep. 3 kere evlendim. Kabahat adamlar da mıydı, bende miydi bilmiyorum ama bir şeyler hep eksik kaldı. Sanki bir ödül vaat edilmiş de sonra verilmemiş gibi bir boşluk. Aslında ne istemiştim hayattan onu da pek bilmiyorum. Ben ise meslek açısından olabilecek en yüksek noktaya kadar çıktım. Profesör oldum. İçinizde derslerle, ilim bilimle en az ilgilenen bendim çocukken. Bilirsiniz, çocukluğumda hep şarkıcı olmayı hayal ederdim. Sesin gerçekten de çok güzeldi. Evet güzeldi. Artık hiç şarkı söylemiyorum. Hatta evde dolanırken mırıldanmıyorum bile. Evlilik hayatım orta halli. Yani hiçbir özelliği yok. Geçinip gidiyoruz. Bir açıdan bakarsan hayatta umduğumdan fazlasını buldum. Bir başka açıdan bakarsan sıkıntıdan patlıyorum. Benim gözüm bugünlerde torunumdan başka kimseyi görmüyor. Açıkçası uçuyorum sevinçten. Aman çocuklar, torun başka şeye benzemiyor. Evlat sevgisi, torun sevgisi yanında hiçmiş meğer. Soruyu geçen yıl sorsaydınız ne derdim bilmiyorum ama şimdi çok mutluyum. Hayat istediğim her şeyi verdi gibi geliyor bana. Sarı uzun saçlı, yorgun yüzlü kadın, çocukluğunda sıkıntılı anlarda yaptığı gibi parmaklarıyla saçlarını karıştırırken hafif bir sesle kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyor. Ben sokağımıza dönmek isterdim. Geleceğe yeniden yaşamak isterdim. Yanlış anlamayın, pişman falan değilim. Hayır, hiçbir şeyden asla pişman değilim. Bugün mezarlıkta sizleri gördüğümden beri bunu düşündüm. Siz benim çocukluğumsunuz, ilk gençliğimsiniz. Hepimiz bir araya gelince, hatta o da aramızdaydı, onun cenazesinde buluştuk. O sokağa yeniden dönmek istedim. Hayatı yeniden bilinçle yaşamak için. Artık hayattan çok şey istememek gerektiğini biliyorum. Önemli olanın, yaşanan anın güzelliği, yaşanan duygunun yoğunluğu olduğunu öğrendim. Hayatın anlamının, belki de tek anlamının yaşamak olduğunu, ona yüklediğimiz bütün diğer amaçların, anlamların aldatmaca, yanılsama, gereksiz süs olduğunu öğrendim. Yine kitap gibi konuştun. Belki de haklısın. Soru yanlıştı galiba. ''Nasılsınız kızlar, keyifler nasıl?'' diye sormak gerekiyordu. ''Bakın, o öldü gitti işte. Artık hiçbir soruya cevap veremez. Kim tahmin edebilirdi böyle bir şey yapacağını? İnsanın içinde sakladığı korkuları, acıları, hesaplaşmaları kim bilebilir?'' Ötekiler kendi aralarında konuşmaya daldıkları bir sırada, hala parmaklarıyla saçlarını karıştıran yorgun yüzlü arkadaşına doğru eğilip fısıldıyor. ''Bunu yalnızca sana söyleyebilirim. Aslında onu intihara kadar sürükleyen korkular, sırf psikolojik bozukluk, paranoya falan değildi. Bir örgütle ilgili korktuğu bir şey vardı. Oğlu bir işlere karışmıştı galiba. Oğlunu korumak için bazı ilişkilere girmişti. Sürekli yer değiştiriyordu, işten ayrılmıştı. Kendini trenin altına attığı yerde, Anadolu'da küçük bir kasaba istasyonuydu. Orada ne işi vardı, araştıran olmadı. Sen o çevreleri tanırsın, belki bir şeyler öğrenebilirsin.'' ''Öğrenebileceğimi pek sanmıyorum. Neyin izini nereden sürebiliriz ki? Üstelik artık anlamı da yok. Yine de onun bu türlü işlere karışmasına çok şaştım. Oğlu için bile olsa. Bütün bunlar ona ne kadar yabancı ki? Demin söylediğin gibi insanın içinde sakladıklarını kim bilebilir? Ölüm haberini aldığından beri içinde duyduğu belli belirsiz suçluluk duygusu yerini pişmanlığa bırakıyor. Belki de beni bu yüzden aramıştı. Ölümünden birkaç gün önceydi, telefon etti. Telefon numaramı nereden, nasıl bulduğuna da şaşırdım zaten. Telefonum daha yeni bağlandı, eve yeni yerleştik. Döndüğüme sevindiğini, en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. O gün bir işim vardı. Hafta sonu için sözleştik. Onunla o gün buluşmalıydım. Şimdi senin söylediklerinle birleştiriyorum da, herhalde benim yardımcı olabileceğimi düşündüğü bir sorunu vardı. Nereden bilebilirdin? Kendini suçlama. Yıllardır görüşmemişsiniz, sonra bir gün telefon çalıyor, özel bir şey de söylemiyor, bilemezdin. Bilemezdim. Biz, Sülün Sokağı'nın orta sınıf ailelerinin, az piyano, az lisan, hariciyeci koca, ilke ve umuduyla iyi yetiştirilmeye çalışılan kızlarıydık. Hadi ben neyse de, onun bile bu ilkeye ihanet edeceğini nereden bilirdik? Neden korkuyordu? Oğluyla ilgili konuşmaktan mı, yoksa oğlundan mı? Oğlu cenazede yoktu. Ölümünün sırrını asla çözemeyeceğiz. İnsan ilişkilerini ertelememek gerektiğini öğrenmeliyim. Belki o gece hemen gel ya da hemen geliyorum deseydim ölmesine gerek kalmayacaktı. Kahveler, konyaklar, pastalar ve laflar bitti. Kızlar saatlerine bakmaya başladılar. Kimisi üniversitedeki dersine, kimisi bir iç partisine, kimisi önemli bir toplantıya, kimisi torununa yetişecekti. Oysa laf hiç bitmezdi. Tanrım ne kadar çok konuşurlardı. Anlatacak ne çok şeyleri olurdu. Küçük sırlar, erkeklerle yaşanan ilk masum deneyler, ilk aşklar, okul maceraları, öğretmenler, pasta tarifleri, moda, görülen son filmler, son şarkılar, artistler, şarkıcılar, romanlar, kitaplar, piyano hocası Madame Lucien'in tuhaflıkları, annelerin, babaların baskıları, iki sokak aşağıdaki bir arkadaşın genç, güzel ve dul annesi hakkındaki dedikodular, okulların paydos saatlerinde kapılarda bekleşen delikanlılar ve geleceğe yönelik planlar, umutlar, umutlar. Ne çok şeyleri, ne çok hayalleri, özlemleri vardı paylaşacak, büyütecek, çoğaltacak. Kalktılar, kucaklaşarak ayrıldılar. Israrlarına ve şiddetlenen yağmura rağmen onlarla gitmedi. Bir taksi çevirdi, şoförün semti bilmesine sevindi. Her yer o kadar değişmiş ki, tarif et dese nereden gidileceğini anlatamayacaktı. Yağmur taksinin camlarından aşağı süzülüyordu. Yağmur yağınca trafik büsbütün düğüm oluyor dedi şoför. Islanacağım diye düşündü. Islanacağım ama bu bana iyi gelecek. Hiç gereği yokken uzun zamandır buralarda değildim. Her yer ne kadar değişmiş adeta tanıyamıyorum dedi. Ben sadece 3 yıldır İstanbul'dayım dedi şoför. Öncesini bilmem. Bildim bileli böyledir bu şehir. Ama ben bilirim. Bilmediğim, tanımadığım sokaklarını, uğrayamadığım köşelerini, gezmediğim, görmediğim yerlerini içimde yıllarca bir boşluk, bir pişmanlık olarak taşıdım ben. Ben bu şehri bilirim. Daha doğrusu bilirdim. Burada doğdum, burada okula gittim. Bu şehirde aşık oldum, hem de defalarca. Dünyanın, devranın, insanlığın haline bu şehirde isyan ettim. Sonra bu şehrin gecekondu mahallelerinde, yoksul işçi semtlerinde, meydanlarında, daha güzel bir dünya için uğraş verdim. Bu şehrin fabrikalarında, grev çadırlarında kadın işçilerle sabahladım. Işıklı, zengin, seçkin semtlerinde tebdil ve kaçak yaşadım. İlk sevgilim beni bu şehirde terk etti. Karlı bir gün limanda uzaklaşan gemisini boşuna aradım. Törensiz, gelinliksiz, renk renk nikah şekersiz de olsa bu şehirde evlendim. Oğlumu mermer sütunlu, asma çardaklı bir bağ evinde değil, bu şehirde doğurdum. Sonunda bu şehre döndüm. Ben bu şehri yüreğim gibi, beynim gibi bilirim şoför kardeşim. Sokağa kadar taksiyle gitmedi. Yağmura rağmen, çocukluk günlerinde olduğu gibi, otobüsün son durağında çarşı meydanında indi. Yağmura aldırmadı. Çiçek attı sokaklardan geçti. Yasemin, lale, sümbül, gül. Gül sokağı ile Sülün sokağın kesiştiği yerde durdu. Ev oradaydı, tam karşıda. Yeşil, tahta kepenkli, filizi badanalı, küçük ön bahçesi yeşil boyalı ahşap çitle çevrili, kapısının iki yanı pembe sarmaşık gülleriyle sarılı küçük ev. Tam orada, şu süslü demir parmaklıklı, çimleri, çiçekleri sökülüp renk renk karolar döşenmiş, sözde bahçenin ardındaki özenli, şık, kapısındaki pirinç levhanın üzerinde, dericilik, ithalat ve ihracat şirketi yazılı çirkin villanın yerinde. Sizin evi sadece dört duvar bıraktılar. Yasağa rağmen tavan arasına bir kat daha çıktılar. Görsen tanımazsın demişti kızlar. Yine de tanıdım işte. Bahçedeki çamlar yerinde duruyor. Bitişik ev de fazla değişmemiş. Bir de sokağın o serin yeşil dinginliği. Akasyalar ve ıhlamurlar. Yağmurlu günlerin çürümüş yaprak kokusu. Her şey yok olsa bile bu kokudan tanırdım. Yağmurun altında, kıpırdamadan durduğu köşedeki büyük evin penceresine doğru umutla bakıyor. Akşamüstleri, okuldan dönüşte, sokağın sevgi ve dostluk çemberine girdiklerini tam o köşede fark ederlerdi. Evin şişman sarı kedisi pencerede tembel tembel yalanırken, pencereden bir kafa dışarıya uzanır, "Kurabiyeler pek güzel oldu, hadi gel sıcak bir çay iç," derdi. Ya da, "Herkes bizde toplandı, dersini işini al da gel," diye seslenilirdi. Köşedeki evin arka bahçesi rengarenk çiçeklerle doluydu. Yaz sonunda eflatun, kızıl, sarı yıldızlar, mor beyaz kasım patları, ilkbaharda renk renk laleler, mor sümbüller, hercailer, yazın çeşit çeşit güller. İçeriden yükselen, acemi bir elin çaldığı Chopin Nocturne. Kapıda, modeli markası belirsiz, dört tekerlek üzerine oturtulmuş bir sandığa benzeyen küçük otomobil. Sokağımızın medarı iftiharı. Tutumlu, vakur ve yoksul memur evlerinde ana babaların, "Onlar tüccar, gün onların günü. Artık memurun yüzüne bakan yok. Ayaklar baş oldu," mırıldanmaları ve her şeyi sarıp sarmalayan, küçük dedikoduları aşan sevgi, dostluk, dayanışma duygusu. Pencerede kimse yok. Ne kedi, ne de tanıdık bir yüz. Bahçede de renk renk yıldızlar, kasım patları yok zaten. Oysa tam mevsimi. Yerini yadırgayan uyumsuz bir palmiye yağmurun altında titreşip duruyor. Köşeyi dönüp yukarı doğru yürüyor. Evlerin hepsi aynı yerde ama aynı evler değil. Ne yeşil, kırmızı tahta kepenkler, ahşap çitler, ne bahçelerdeki bildik çiçekler, çocuk resimlerindeki, pencereleri renk renk basma perdeli, kırmızı damlı evler yok artık. Yerlere kadar inen yekpare camlı vitrinler, çelik kapılar, demir parmaklıklar, yaldızlı tokmaklar, soğuk metal çerçeveler, ölü saksılar, yerini yadırgayan yabancı bitkiler var. Yolun sonuna, sakıncalı ailenin evine kadar, ağır ağır, her evin önünde durarak ilerliyor. Yolun sonunda durup sokağa bakıyor. İki yanı ağaç, daracık yol, hafif bir meyille dümdüz uzanıyor. Sağ kaldırıma geçiyor. Otomobil galerisinin kapısını çalıyor. Ölünün evine giriyor. Ölü orada. Pencerenin önündeki tahta masada, çok kalın bir kitabı açmış, dudaklarını kıpırdata kıpırdata ders çalışıyor. Üstünde gri okul forması, her zamanki gibi ütülü, lekesiz, beyaz bluzu var. Ellerinin üstü ve burnu yine morarmış, üşüyor olmalı. Küçük evlerimiz sobalıydı ve çok soğuk olurdu. Boğazdan kopup gelen sert rüzgar, hiçbir engele rastlamadan soluğu mahallemizde alırdı. Ne çok üşürdük. Geceleri yatağa girmeden önce, sobada kızdırdığımız tuğlaları, sobanın kapağını kalın bezlere sarar yatağımıza alırdık. Sabahları okula gitmek için erkenden kalktığımızda, anneler daha da erken kalkmış, sobayı yakmış olurdu. Ne mutluluk. Arkadaşının morarmış ellerini avucunda ısıtıyor. Kolundan çekip dışarı, yağmurun altına, sokağa çıkarıyor. Küçük kardeş, "Ben de geliyorum," diye bağırıp arkalarından koşturuyor. Hep birlikte yandaki evin kapısını çalıyorlar. İçeride tombul bir genç kadın, beyaz taftalardan ve tülden bir gelinlik dikiyor. Sürfilelere yardım edin kızlar. Bunun yarına yetişmesi gerek. Daha bitirilecek bir sürü dikiş var. Yerde çeşit çeşit kumaş parçaları, iplikler, modeller, kağıttan kalıplar. Hiç değilse yerdeki toplu iğneleri toplayın. Saçları uzun bukleli, somurtkan bakışlı küçük bir kız, elinde uzun bir gelin duvağını sürükleyerek odaya giriyor. Ayağında annesinin uzun topuklu siyah rugan ayakkabıları, bukleli saçlı küçük kızı da alıp bir koşu köşedeki eve gidiyorlar. Ev sıcak, kalabalık. Çay masasının ortasındaki büyük kristal tabakta yıldız ve kalp biçimi kurabiyeler var. İçeriden, misafir odasından gelen piyano sesi susuyor. Kibar yüzlü genç kız hala parmaklarıyla kalçasında tempo tutarak geliyor. Zeytin gözlü, siyah kıvırcık saçlı küçük kardeş kediyle oynuyor. Bir köşede, memeleri yeni kabarmaya başlamış iki kız, başlarını ortaklaşa kullandıkları bir modele eğmişler, kıkırdaşarak kraliçe işliyorlar. Kızlardan biraz daha büyük, tombul bir oğlan çocuğu, elinde canlı bir horozla odaya daldığında bir şamata kopuyor. Anne elindeki örgü şişiyle, "Çıkar şunu dışarıya!" diye bağırarak oğlanı kovalıyor. Gülüşmeler, sevinç çığlıkları. Bunca kız arasında tek oğlan çocuğunun gurur dolu, zorlu yalnızlığı. Birkaç kurabiye atıştırıp hep birlikte sokağa fırlıyorlar. Bisikletlerine atlayıp mahallenin Kuş ve Çiçek adlı sokaklarına dalıyorlar. Krizantemler güvercinlere açılıyor. Çalı kuşları karanfillere kavuşuyor. Sülünler güllerle buluşuyor ve bisikletler üzerinde bir çocuk sürüsü mevsimleri, ayları, yılları aşarak karlara bata çıka sonbahar yapraklarını savurarak, küçük bahçelerdeki bahara durmuş şeftali, erik, elma ağaçlarının çiçeklerini saçlarında, omuzlarında taşıyarak, sıcak yaz rüzgarları ile birlikte, insanın iliklerine işleyen soğuk bir yağmurun altında, zamanın dev ağzında, yılların dişleri arasında kayboluyor. Buluşma. Caddelerin, sokakların iki yanı delik deşik. Bitip tükenmeyen ve artık kimsenin ne olduğunu bile hatırlayamadığı yapım işleri. Bu yıl havalar bir türlü ısınmak bilmedi. Yağmur çiseliyor. Oysa aylardan Mayıs. İnce, zarif ayakkabılarını çamurlamamaya çalışarak caddenin karşısına geçiyor. Acı fren gıcırtıları, korna sesleri, küfürler. Ezilecektin be kadın. Dağ yolu mu sandın burayı sen? Dağ yolu mu? Hayır, kır yoluydu. Annelerin çocukluğumuzun macera hevesine koydukları sınır, hayal gücümüzü besleyen korku ve heyecan, özlemimizi diri tutan uzaklık. Bir de ölen kedilerimizin cenaze törenlerinin izlediği patikamsı yol. Tek katlı, bahçeli küçük evleri, denize doğru tatlı meyillerle inen çilek tarlalarından, katır tırnakları ve çayırlarla kaplı tepelerden bu toprak yol ayırırdı. İlk güneş ışınları, ilk ılık havalarla birlikte açan çiğdemlerin, papatyaların, pembe mor kır lalelerinin, yabani sümbüllerin, nane, kekik ve süpürge otlarının arasında dolaşırken, kuzularını otlatan bir çobana, inanılmaz bir hızla kaçan sırtı sincabi ve beyaz çizgili bir gelinciye, kırçıl bir tavşana rastlandığı da olurdu. Acı frenlerin, kornaların, küfürlerin arasında, nihayet yolun karşısına geçmeyi başarınca dönüp arkasına, kırlara, çilek tarlalarına, dutluklara, denize doğru bakıyor. Bir otomobil, otobüs, kamyon seli. Yüksek beton binalar, iddialı, süslü ve çirkin dükkanlar, çarşılar. 30-40 yıl kentleri değiştirir. Ne var şaşacak bunda? Karşıda yükselen çirkin kaba yapılar, yıllar önce onlara gömülen kedi yavrularının dev mezar taşları mı? Annelerin, yolun öte yanına geçme yasağını, sokaktan toplanıp bir süre özenle bakılan, ama yine de kurtarılamayan hasta kediciklerin cenaze törenleri için çiğnerlerdi. En önde bir karton kutu, bir bebek arabası ya da eski bir bahçe küreği içinde kediciğin kas katı kesilmiş, sırıtan cesedi taşınırdı. Ölü kediler hep öyle çirkin sırıtırlar. Arkada ikişer sıra olmuş kızlı erkekli çocuklar, hüzünlü bir doğaçlama mırıldanarak ağır adımlarla, hayatlarının en ciddi işini yaparmışçasına vakur yürürler, toprak yolu aşıp çalıların, çimenlerin içine dalarlardı. Bir katır tırnağının, bir süpürge otunun, yabani bir açelya kümesinin dibine küçük ama derin bir mezar kazılırdı. Mezar en az 3 çocuk karışı derinlikte olmalı, yoksa köpekler kazıp cesedi çıkarırlar ve kedi hortlakları geceleri çocukların yatak odalarına kadar girer. Kediyi öven, yokluğunda duyulan acıyı dile getiren küçük bir nutuk da söylenirdi mezarın başında. Sonra itişe kakışa, bağırışa çağırışa evlere dönülür. Ayakkabılara, çoraplara, pantolonların paçalarına, eteklere bulaşmış çamurlar, tozlar, ot ve dikenler dikkatle temizlenir. Küçük ölü bir kedinin odadan odaya dolaşan hayali yüreklerden zorla koparılırdı. Ne çok kedi cenazesi kaldırdık. Ne çok kedi gömdük buralara. Caddeye birden fazla ara sokağın açıldığını fark edince duraksıyor. Bizim sokağın sonundan sağa dönünce ikinci aralık mıydı, üçüncü mü? Zaten hep şaşırırdım. Evi şaşırmazdım. Ev, mahallemizi kırlardan ayıran yolun tam sınırındaydı. Denize açılan yamaçlara bakardı. Şehir ve deniz uzakta, sisler, buğular içinden seçilirdi. Caddenin bu yanından bakınca sokağın hangisi olduğunu kestirmek büsbütün zor. Tam o köşede büyük bir çınar, bir de akasya vardı. Bu sıra sıra dükkanlar sonradan yapılmış olmalı. Sağdaki ilk ara sokağa dalıyor, havada belli belirsiz bir ıhlamur, çam ve sümbül kokusu. Ne iyi, kimi evlerin bahçeleri henüz zapt edilmemiş. Çevresi kebapçılarla, otomobil galerileri, emlakçılar, kapılarında kulüp levhası asılı beton ve demir duvarlı mafya köşkleriyle sarılmış da olsa, alçak gönüllü bahçelerin ortasında kahramanca direnen tahta panjurlu birkaç ev kalmış hala. Bu aralık değil, bir sonraki olmalı. Sokaklar kuş adlarıyla anılırdı. Belki hala öyledir. Sülün sokak, çalı kuşuyla kesişir. Güvercin sokağı, gül sokağına açılırdı. Sokakları, taflandan, hanım elinden, asmadan çitlerle çevrili yemyeşil ara yollar, gölgeli meydancıklar birleştirirdi. Sizin bahçenin yeşil boyalı tahta parmaklarına küçük pembe sarmaşık gülleri dolanırdı. Bizim baygın kokulu, katmerli hanım ellerimiz vardı. Ara yollardan birine gelişi güzel dalıyor. İlk ev değil, ikincisi olmalı. Tanımaya çalışarak dikkatle bakıyor eve. Özenle onarılmış ve boyanmış. Gösterişli, süslü bahçe kapısının iki yanında iki beyaz fener. Burası olamaz. Burada her şey onunla, onun sessiz güzelliği, insanın elinde kalacakmış duygusu veren inceliğiyle çelişiyor. Birine mi baktın teyze diye soruyor senli benli olmaya hazır aşçı yamağı. Kebapçıyı mı aradın? Giriş kapısı aşağıdan, caddeden. Ben, evet birine bakmıştım. Lafı beceremiyor. Adres ararken soyadıyla sorulur. Ama çocuk soyadını nereden bilecek? Ela'yı arıyorum. Burada oturuyor. Yani burada otururdu. Burası kebapçı. Arka sıradaki evlere bak. Bir sonraki ara yola giriyor. Daracık yolun ağzını kuyruklu, kanatlı, görgüsüz bir siyah araba kapamış. Islak duvarlara, sarmaşıklara sürünerek süzülüyor otomobilin yanından. Kara yüzlü, bıyıklı iki kişi motor kapağını açmış arabayı onarmaya çalışıyor. Ev beton duvarların arkasına gizlenmiş, içeriden bir köpek hırsla havlıyor.